Ayrım 62, bölüm 99, sayfa 427. Profesör Duka burada mı? Enstitüye gelmişken psikiyatrla bir görüşme yapmak istiyordum. Sekreter gülümseyerek cevap verdi. Profesörün jogging saati. Gitti mi yani? Yo, parkta dolaşıyor. Koşuyordur büyük olasılıkla burada. Saat sarı kırmızı holden ayrıldım. 21 numaralı pavyonun çevresini dolandım. Akşam olmak üzereydi. Kampüsün girişindeki iki yana ağaçlı yola bakan yan taraftaki basamaklarda oturdum. Luca blokların çevresinden bu saate kadar hiç birkaç tur atmıştı herhalde. Koşusunu bitirmeden önce burada karşılaşacağımızdan emindim. Bir kamer çıkarıp yaktım. Cep telefonundan Cory Magna'yı aradım. Tele sekreteri çıktı. Mesaj bıraktım. En kısa sürede benimle temas kurmasını istedim. Ardından Manon'un cep numarasını tuşladım. Konuşması beklediğim kadar düşmanca değildi. Uykudan uyandırmıştım. Paris'e geldiğimizden beri Manon gerçek bir uyku hastalığına yakalanmıştı ve uykusu ağır ve derindi. Arkadan televizyonun sesi geliyordu. Eve dönünce onu akşam yemeğine çıkaracağıma söz verdim. Hiçbir anlamı olmayan kuru bir seni seviyorum, öpüyorum cümlesinden sonra telefonu kapattı. Önümde uzanan manzaraya bakarak sigaramdan derin bir nefes çektim. Bakımsız çimler, ölü yapraklar, fidanlık. Yolda hiç kimse yoktu. Pavyonların arasındaki spor sahaları da boştu. Tek bir araba bile geçmiyordu. Bir haftadan beri dairemde hapis hayatı yaşayan Manon'u düşündüm. Biz ikimiz nereye doğru gidiyorduk? Birkaç dakika sonra Zuka göründü. Fuleli adımlarla koşuyordu. Tepeden tırnağa K-Way'ler giymişti. Ayağa kalktım ve sigaramı attım. Beni gören psikiyatr bana doğru yöneldi. Ağzı yarı açıktı ve nefes nefese kalmış bir av köpeğini andırıyordu. Dostunuzu görmeye mi geldiniz diye sordu iki nefes arasında. Sizinle konuşmak istiyordum. Başıyla biraz önce attığım Camel'ı işaret etti. Bir tane de benim için var mı? Hem koşuyor hem de sigara mı içiyorsunuz? Birkaç şibire de yapabiliyorum ben. Paketimden bir sigara aldı. Yerinde hareket etmeyi sürdürüyordu. Çakmağıma doğru eğildi. Suratında ifadesini gizleyen kırmızı lekeler vardı. Yangın yollarıyla dolu zırhlı bir yüz. İlk dumanı ciğerlerine çekerken sırıttı. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Luke hakkındaki düşüncenizi, onun psişik durumunu daha da kötüye gidebilir mi? Bunu söylemek için çok erken. Bakınız, Luke Cyberas benim en iyi dostum ve eliyle beni susturdu. Bir dakika, bir dakika. Her şeyi basite indirgesek daha iyi olacak. Siz bana duygu dolu sözler sarf etmeyi bırakın da ben de size bilimsel lafazanlık yapmayayım. Böylece ikimiz de zaman kaybetmeyiz. Aklınızda bazı sorular olduğunu eminim. Küçük kişisel teoriler. Yerinde zıplamayı sürdürerek asfalt yola yöneldi. Bu sabah bana bir boks antrenörünü anımsatmıştı. Bu akşam ise boksör olan oydu. Luke'un negatif deneyimine inanmıyorum diye başladım. Onun inançlarının kurbanı olduğunu düşünüyorum. Şeytanı görmek için kendi isteğiyle ölümü seçti. Şimdi başardığına ikna olmuş durumda. Ama belki de bu onun sadece kendi hayal ürünü. Sizinle aynı fikirde değilim. Luca elindeki kameli rüzgardan korlaşmış ucuna bakarak devam etti. Seans boyunca bazı psişik ve fiziksel parametreleri gözlemledik. Yalanı algılayan tekniklere bağlı parametreler. Luke yalan söylemiyordu. Sadece hatırlıyordu. Makineler bu konuda son derece net. Belki de samimiydi bunları yaşadığını zannetti. Hayır. Elektrotlar beyinden yayılan dalgaları ayrıntılı bir şekilde saptamamızı sağladı. Size bunu açıklamak biraz zor ama Luke o esnada gerçekten hatırlıyordu. Bu konuda en ufak bir şüphemiz yok. Hipnoz tekniğinin güvenilirliğini söylemiyorum bile. Hipnozla oyun olmaz. Luke belleğinin konuşmasına izin verdi. ND'yi yeniden yaşıyordu. Burada kendime bir müttefik bulacağımı sanmıştım ama olmamıştı. Paketimden yeni bir sigara çıkardım. Yani o gerçekten şeytanı gördü mü? Her halükarda bir ihtiyar yaşlı bir adam gördü. Psikiyatrik açıdan böyle bir olayı nasıl açıklıyorsunuz? Doktor durdu. Kaşlarını çattı. Bu bilgilerin soruşturmanız için gerçekten önemi var mı? Daha çok somut olgularla ilgilenmeniz gerekmiyor mu? Bu olayda somut ile akli, gerçek ile transan arasında fazla bir fark yok. Luke'un kafasının içinde olanları anlamaya çalışıyorum. Luke normal yürüyüşe geçmişti. Soluk alışları yavaşlamıştı. Psişik açıdan NDE'lere son derece az rastlanır. Negatif olanları çok daha az herhalde nadir. Doğru, ancak ister pozitif ister negatif olsun bu süreci biliyoruz. Belker'in yaptığı teknik yorumları hatırladım. Luca da hemen hemen aynı şeyleri tekrarlıyordu. Nöronların aşırı ısınması ve kimyasal salgılar. Aslında ben bu gösterinin mekanik açısıyla ilgilenmiyordum. Peki bu hayaller diye ısrarla sordum. Bu gerçekten uzak hayalleri nasıl açıklıyorsunuz? Neden negatif deneyim sırasında hep bir şeytan görüyorlar? Size bahsettiğim bu ısınma aşırıysa kolektif bilinçaltımıza ait görüntülerin açığa çıkması da kolaylaşıyor. Atalardan kalma derin kültürel figürlerin. Haklısınız ama bir sorun var. Söz konusu kişilere görünen yaratığın bir ana örneğe uygun olması gerekirdi. Mesela şeytanın geleneksel görüntüsüne. Boynuzlar, teke sakalı, çatal kuyruğu. Size katılıyorum. Oysa öyle değil. Bu sabah buna şahit olduk ve edindiğim bilgiye göre de negatif deneyim yaşayanların her biri farklı bir yaratık görmüş. Her birinin şeytanı kişiye özel. Bu tuhaflığı nasıl açıklıyorsunuz? Açıklayamıyorum ve bu da benim kanımı donduruyor. Neden? Ya her şey Luke'un hatırladığı gibi gerçekten olduysa? Ne bir sarap ne bir basmakalıp illüzyon ama gerçek bir karşılaşma. Böyle bir yaratığı kötünün tecessümü olarak bir başkası bu şekilde hayal edemez. Psikanalitik teorimi söylemenin vakti gelmişti. Bu karşılaşmalar için benim bir varsayımım var. Söyleyiniz, dedi gülümseyerek. Bunun için burada olduğunuzdan eminim. Böyle bir deneyim yaşamış olan kişi, belki de ziyaretçisine, geçmişindeki bir varlığın yüzünü veya görüntüsünü veriyor olabilir. Korktuğu veya nefret ettiği bir kişinin. İlginç, devam ediniz. Bu davetsiz misafir sadece yinelenen bir anıdan ibaret olabilir. Çocukluğu sırasında ona kötülük etmiş veya onu korkutmuş bir yakınının biçim değiştirmiş hali. NDD yarı anı, yarı halüsinasyon bireysel bir hayalin yaratılmasına katkıda bulunmuştur. Luca alaycı bir ifadeyle kafasını sallıyordu. Yani baba figürünü düşünüyorsunuz öyle değil mi? Evet ama bu vakalarla ilgili bir araştırma yaptım. Tanıkların her biri babaları ya da çevreleriyle yer alan birini şeytana benzetiyor. Daha doğrusu şeytanlarına benzetiyor. Başka çıkarınız var mı? Zippo'nun deri karanlığının içinde parladı. Zippo'nun alevi karanlığın içinde parladı. Luca derin bir nefes çekti. Dumanın tadına vardı, sonra konuşmaya devam etti. Gerçeğin çok daha basit olduğunu düşünüyorum. Daha basit ve daha korkutucu. Sigarasıyla 21 numaralı pavyonu işaret etti. Binaların çevresinde turluyorduk. Bir noktaya kadar sizinle hemfikirim. Bu hayallerde ortaya çıkan şeytanın görüntüsü tanıkların geçmişleriyle bağlantılı. Gizli, esrarengiz bir şeyler var. Bu kesin. Bu kötünün bireysel bir tasviri. Geçmişteki kişinin tanıdığının özelinin sahne almasıydı. Ama sahneye koyanın niteliği hakkında sizinle aynı fikirde değilim. Ne demek istiyorsunuz? Sizin için bütün bunlar, bu olanlar bilinçaltının bir ürünü, psişik bir illüzyon ya da kapalı bir döngü diyebiliriz. Benim için bir dış etkenin müdahalesi. Titredim. Soğuk, gece ve korkularım. Doğaüstü bir müdahale olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet. Bir psikiyatrdan beklenmeyecek bir yaklaşım. Bir psikiyatr beyin fonksiyonlarını kimyasal salgılarla veya zihinsel yapıyla özetleyen bir mühendis değildir. Beynimiz bir tür alıcıdır. Tıpkı radyo gibi sinyalleri yakalar. Mantıklı bir destek bulmaya çalışmıştım ama kesinlikle yanlış yoldaydım. Ses tonunu değiştirerek devam etti. Benim düşüncem nöronların aşırı ısınmasının ilkel bir algıyı yeniden etkinleştirdiği. İsterseniz buna koşut bir gerçeğe kapı açıyor diyelim. Yani öteki dünyaya. Gitgide rahatladığımı hissediyordum. Ben de kuşkusuz bu kapıya doğru gidiyordum. Daha doğrusu buna inanıyordum. Hristiyan inancının temellerinden biriydi. Şam yolunda İsa'nın görüntüsüyle karşılaşan Aziz Paulus'un tövbe etmesi, Asisili Aziz Francesco'ya İsa gibi çarmıha gerilmiş meleğin görünmesi, Avilalı Azize Teresa'nın tefekkürü bu kapıdan çıkan transandan parıltıdan başka bir şey değildi. Luca devam etti. Luke ölüme yaklaşmıştı öyle değil mi? Bu durumda beyninin aşırı algılayıcı konuma geçtiği ve öteki tarafı gördüğünü neden düşünmeyelim? Kelimeler beynimin içinde dört bir yana dağılıyor ve hepsi birer anlam kazanıyordu. Tüm bunların arasında en kötüsünü sevdiğini biliyordum. İtiraz etme gereği duydum. Sizi yanlış anlamadıysam, hayatın diğer tarafında bizi şeytanın beklediğine mi inanmamız gerekiyor? Ya da daha ziyade yaşarken bizi tiksindiren insanların öldükten sonra bize sonsuza dek acı çektirdiğine mi? Sabahki seansın ana fikri bu. Evet. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Bana soğuk gözlerle baktı. Hala kırmızı lekelerinin ardına gizleniyordu. Elbette. Siz cehennemden söz ediyorsunuz. En baştan beri herkesin konuştuğu tek şey bu da ondan. Bölüm 100. Diriler gemisi. Kaçıklarla dolu bir gemide yolculuk ediyordum ve inmenin imkanı bile yoktu. Budist yargıçtan kaçık psikiyatra, arada da şeytanın esiri olan bir polit. Kendimi bu delilerin arasında yalnız hissediyordum ve fırtınada denize düşmemek için umutsuzca küpeşteye yapışmıştım. Yine de şu doğaüstü güç gitgide aklıma yatmaya başlamıştı. Luca haklı olabilirdi. Bir anlamda en basit çözüm buydu. Saçları ışıldayan yaşlı bir adam. Saldırgan pençeleri olan bir melek. Kanlı vücuduyla bir çocuk. Evet, bu tür yaratıklar karşısında tutunacak başka bir şey yoktu herhalde. Şeytan ve ordusu en akla yatkın açıklamaydı. Ama hala diretiyordum. Bu kaosa mantığa aykırı düşmeyen bir açıklama bulmalıydım. Ellerimle sımsıkı direktörüne yapışmış, zırhımı açmış. Hızla Paris'in merkezine doğru yol alıyordum. Notre Dame'ın yakınından sol yakadaki Saint-Michel Köprüsü'nden Croix des Orfèvres'in yönüne doğru dönmek üzereyken aklıma bir şey geldi. Bu sabah pederkat, şeytan kovucu rahip bana kartını vermişti. Paris Piskoposluğu Şeytan Çıkarma Merkezi'ndeki ofisi Gide Cor sokağındaydı ve buraya 50 metre mesafedeydi. Direksiyonu oyuna kırdım. Sol yaka boyunca bu adrese doğru devam ettim. Siyahlar içindeki bu ufak tefek adamı hala etrafta kutsal su serperken görebiliyordum. Şeytan hasımdır diye tekrar etti pederkas. İşaret parmağını yukarıya kaldırmıştı. Engel, şeytan, İbranice şeytene söz kökünden geliyor. Muhalif, muhalefet eden, karşı koyan demekti. Kibarca kafamı salladım. Şeytan çıkarma hücresini hayranlıkla seyrediyordum. Dar ve uzun bir mekandı. Dip tarafta yarım ay şeklinde bir penceresi vardı ve bu haliyle bir korsan kalyonunun kamerasını andırıyordu. Yine de Tanrı'nın bir askerin odası olduğu her halinden belliydi. Eksik bir şey yoktu. Eski eroterizm kitapları, sararmış bir sürü kağıt, duvarda birkaç haç ve masanın üstünde İsa'nın haçtan indirilişini tasvir eden bir resim. Kas etkili söylemine devam ediyordu. Bu yeterince konuşulmadı ancak eski ahitte şeytana hemen hemen hiç rastlanmaz. Yoktur. Çünkü Tanrı Yahve, o da henüz tam olarak iyi değildir. Hatalı davranışlarının sorumluluğunu yüklenecek birine ihtiyacı yoktur. İşaya'yı hatırlayınız. İyilik Tanrı'dandır, kötüyü yaratandan da odur. Kötüyü yaratan da odur. Şeytan yeni ahitten ortaya çıkmıştır. Hatta her yerde hazır ve nazırdır. En az 188 yerde adı geçmektedir. Bu kez Tanrı kusursuzdur ve yeryüzünde var olan kötülük için bir suçlu bulmak zorundadır. Bunun bir başka sebebi de var. Günümüzün deyişiyle bir casting sorunu. Eğer Tanrı'nın oğlu yeryüzüne indiyse elbette küçük balıklarla mücadele etmek için değil, ona kendi çapında bir hasım gerekiyordu. Doğaüstü, güçlü, sapkın, kendi yasalarını benimsetmek isteyecek bir varlık. Bu da karanlıklar prensidir. İsa bir şeytan kovucuydu. Unutmayalım bunu. İncil'in sayfalarında karşılaştığı şeytanın esir olmuş bedenlerden kötü ruhları kovduğu anlatılır. Hiç ilgimi çekmiyordu. Ancak bu söyle almayı umduğum kesin cevapların bir bedeli olmuştu. Aşınmış dir bir koltuğa oturmuş ufak tefek bu rahip hakkındaki yargılarımı yeniden gözden geçiriyordum. Bu sabah bana coşkulu, takıntılı ve tehlikeli biri gibi görünmüştü. Bu akşam ise güler yüzlü ve babacandı. Şeytandan, İsa'dan, Don Camillo gibi birilerinden söz eden bir tutkun. Artık konuya girmenin vakti gelmişti. Peki siz dedim, parmağımla onu işaret ederek, bu sabahki seans hakkında ne düşünüyorsunuz? Ses çıkarmadan bana baktı. Bıyık altından gülüyordu. Göz bebekleri parlıyor, yüzünü aydınlatıyordu. Bir cürmü meşruha tanık oldunuz. Bir mevcudiyete suç işi yaptık. Şeytan mı? Çalışma masasının üzerine doğru eğildi. Bugün Lucifer'in asla var olmadığı düşünülüyor. Tanrı'nın daha yeni bir varlığı hissettirdiği bir dünyada şeytan bir batıl itikat olarak algılanıyor. Bir klişe, başka bir çağa ait basma kalıp bir söz. Ruhunu şeytana satanlara gelince hepsi akıl hastası, deli olarak değerlendiriliyor. Bu tür vakalarda bir artış söz konusu sanıyorum, öyle değil mi? Yok, hayır. Banyo suyunu içindeki bebekle birlikte döktüler. İnsanların histerisi veya şeytanın olmaması değil bunun sebebi. Sanayileşmiş toplumlarımızın eski bir korkuyu gömmesi de değil. Aslında birçok din adamı 20. yüzyılda Deccal'in zafer kazandığını düşünüyor. Bize kendisini unutturmayı başardı. Toplumumuzun çarkları arasına yerleşti. O her yerde ve hiçbir yerde. Ses çıkarmıyormadan ilerliyor. Belli bir yüzü yok ama hiç bu kadar da güçlü değildi. Katz kendi söyleminden Kendi etkilenmişti sanki. Bir an önce konuma dönmeliydim.